Ayrım 18, Casuslar Mücadelesi, John le Carré, sayfa 174. Koca bir sabah boyunca şifrelerle ilgili çalıştılar. Haldane eğitmenlik yapıyordu. Lizer'ın kullanacağı tipte şifrelerin basılı olduğu ipek kumaş parçaları ve harfleri numaralara çevirmekte kullanılan arkası mukavva kaplı bir şema getirmişti. Şemayı şöminenin rafına koyarak berber saatle sıkıştırdı ve aynen Leclerc'in yaptığı gibi ama ondan farklı şekilde hiç gösterişe girmeden ders vermeye başladı. Avery ve Lizer masaya oturdular, ellerine kalemlerini aldılar ve Haldane'in kontrolü altında şemadan faydalanarak önce bir pasajı sonra sırasıyla diğerlerini rakamlara dönüştürerek kağıda aktardılar. Sonra elde ettikleri sonuçları ipek kumaş parçalarındaki şekillerle karşılaştırdılar ve en nihayetinde tekrar harflere dönüştürdüler. Bu dikkatten çok uygulama gerektiren bir yöntemdi ve Lizer belki de çok çalıştığı için sıkılıp hata yapmaya başladı. 20 grup ile belli bir zaman içinde bitirilmesi gereken denemeler yapacağız dedi Haldane ve elinde tuttuğu kağıt parçasından Mayfly imzasıyla gönderilmiş 11 kelimelik bir mesajı dikte ettirdi. Önümüzdeki haftadan itibaren şema olmadan bunu yapmanız gerekecek. Şemayı odanıza koyacağım ve bunu hafızanıza yerleştireceksiniz. Şimdi başlayın. Kronometresini çalıştırdı. Avery ve Lizer hararetle çalışmaya başlayıp önlerindeki kağıtlara mırıltılar eşliğinde yaptıkları hesaplamaları aktarırken pencerenin önüne gitti. Avery, Lizer'ın hareketlerinde giderek artan gerginliği, of çekmemek ve söylenmemek için kendini zor tuttuğunu, yaptığı hesapları kızgınlıkla nasıl sildiğini fark edebiliyordu. Kasıtlı olarak kendisi de yavaşladı ve yanındakini kontrol etmek için o tarafa doğru baktığında Lizer'ın küçük elinin içine gömülmüş kalemin sivri ucundan ter damladığını gördü. Tek kelime söylemeden sessizce kağıdını Lizer'ınkiyle değiştirdi. Haldane'in arkası dönüktü, görmüş olamazdı. Bu ilk birkaç günde bile Lizer'ın Haldane'e karşı tavrının bir hastanın doktoruna veya bir günahkarın din görevlisine karşı takındığı tavra benzediğini fark etmemek imkansızdı. Bir adamın güç almak için böylesine hasta bir vücuttan medet umması aslında korkunç bir şeydi. Haldane onu küçük görüyor gibi davranıyordu. Kendi özel yaşantısındaki tüm alışkanlıklarını aynen devam ettiriyordu. Bulmacasını hiçbir zaman tamamlamadan bırakmıyordu. Şehirden bir kasa dolusu Burgonya şarabı getiriliyor ve onlar bantları dinlerlerken o her yemekte bu minik şişelerden bir tanesini deviriyordu. Kendini etraftan o kadar soyutluyordu ki insan onun ihanete uğramış biri olduğunu düşünebilirdi. Ama anlaşılmazlığı ve soğukluğu arttığı ölçüde Lizer ona daha da bağlanıyordu. Bazı müphem sebeplerden ötürü Lizer kendini bir İngiliz olarak görüyor, bu yüzden de Haldane'in söylediği veya yaptığı her şey onun gözünde daha fazla değer kazanıyordu. Haldane prestijli bir ortamda yetişmişti. Londra'da herkes onu yavaş yürüyüşüyle tanırdı. Koridorlarda basacak sağlam bir yer arıyormuş gibi ukala bir tavırla yavaş yavaş yürür ve arkasından gelen memurlarla sekreterler onun önüne geçecek cesaretleri olmadığından sabırsızca öyle durup beklerlerdi. Oxford'da ise arkadaşlarını şaşırtan bir zeka ve beceriklilik örneği ortaya koymuştu. Bu sebeple de kavruk beden herkesin gözüne daha sağlıklı gözükmeye başlamıştı. Hatta düşmanca tavırları bile bir yönetim kabiliyeti gibi algılanmıştı. Sadece böylesine zayıf bir göğse ağır gelen ve çökük yanaklarına kırmızı lekeler yerleştirerek Lizer'ın hayranlık duyduğu efendisi için endişelenmesine yol açan o perişan edici ve arsız öksürük kalmıştı. Lizer bir keresinde elinde Haldane'in eski tarihli Times gazetelerinden birini tutarken kumandan hasta mı diye sormuştu. Bundan hiç bahsetmez. Ben bunun kötü bir öksürük olduğunu düşünüyorum. Birden gazete dikkatini çekmişti. Gazete açılmamıştı bir de. Sadece bulmacası çözülmüş, kenar boşlukları 9 harflik anagram dizilimleriyle doldurulmuştu. Şaşkınlıkla gazeteyi Avery'ye göstermiş ve okumuyor demişti. Sadece bulmaca çözmüş. O gece yatmaya giderlerken sanki o çalışma bir takım gizemler içeriyormuş gibi gizlice gazeteyi de yanına almıştı. Avery'ye kalırsa Haldane, Lizer'ın gelişiminden hoşnuttu. Lizer'ın tabi tutuldu, bu çok farklı faaliyetlerde onu yakından izleme fırsatları olmuş, zayıf noktalarını tespit ederek gücünü test etmişlerdi. Onlara güvendikçe Lizer uzlaşmacı bir tutum içine girmiş ve içini dökmüştü. Lizer onların yarattığı biriydi. Elinde ne varsa onlara teslim etmişti ve onlar da ileride kullanmak üzere fakirlerin yaptığı gibi bir kenara koymuşlardı. Şube enerjisini yönlendirebilmesi için ona bir fırsat sunmuş ve Lizer da bu yeni görevinde olağanüstü düzeyde cinsel iştaha sahip biri gibi elinde ne var ne yoksa sunarak kendini ispatlayabileceği bir ortama kavuşmuştu. Onların yönetiminden zevk aldığını ve karşılığında gücünü kullanmalarına izin vererek onlara sadakatini sunduğunu görebiliyorlardı. Hatta Lizer için kendi aralarında iki otorite kutbu oluşturduklarının bile farkındaydılar. Bunlardan biri Lizer'ın hiçbir zaman başaramayacağı, standartlara tam uyum sağlayan bir otorite iken, diğeri gençliğin verdiği esneklikle daha hoş, daha samimi bir portre çizen taraftı. Lizer Avery ile konuşmaktan hoşlanıyordu. Birlikte olduğu kadınlar veya savaş hakkında onunla sohbet etmişti. Bunun Avery'yi biraz rahatsız ettiğinin farkındaydı ama 30'lu yaşlarının ortasındaki bir erkek için evli veya değil yoğun şekilde ve farklı kişilerle yaşanan bir aşk hayatı tuhaf kaçmamalıydı. Akşama doğru ikisi de paltolarını giyerek yolun sonundaki bara girmişler ve Lizer dirseklerini küçük masaya dayayıp parlak yüzünü ona doğru yaklaştırarak maceralarını en küçük detaylarına kadar anlatmıştı. Bu arada eli çenesiyle aynı hizada duruyor, ince parmakları farkında olmadan dudaklarının hareketlerine uyum sağlayacak şekilde açılıp kapanıyordu. Bu hareketlerin sebebi ona gösteriş yapmak istemesinden değil, onu kendine yakın görmesinden kaynaklanıyordu. Gerçek ya da uydurma, tüm bu açıklamalar ve itiraflar aralarındaki yakınlığın bir göstergesiydi. Betty'den ise hiç bahsetmemişti. Avery artık hafızasına başvurmasına gerek kalmayacak kadar Lizer'ın yüzünü zihnine kazımıştı. İçinde bulunduğu ruh durumuna göre yüz ifadesinin nasıl değiştiğini, uzun bir günün sonunda yorgun ve gergin hissederken yanaklarındaki derinin aşağı sarkmak yerine nasıl yukarı doğru çekildiğini, göz ve ağız kenarlarının da gerilmesiyle yüz ifadesinin nasıl birden slavlaştığını ve farklılaştığını biliyordu. Yaşadığı yerdeki insanlardan ve müşterilerinden de kulağına hoş gelen bazı deyimler öğrenmiş, bunlar içi boş laflar olsa da kullanmaya başlamıştı. Mesela daha saygın bir ifade olacağını düşündüğü için kişi dışı yapılar kullanabiliyor ve başarı ölçütü gibi şeyler söyleyebiliyordu. Ayrıca bazı beylik lafları da özümsemiş görünüyordu. Kafana takma, durduk yere ortalığı karıştırma, çekil de önümü göreyim gibi ifadeleri sürekli kullanıyor ve tam anlayamadığı bir yaşam tarzına bunlar sayesinde daha kolay uyum sağlayabileceğini düşünüyordu. Avery onun kullandığı bazı ifadelerin çok eski, modası geçmiş ifadeler olduğunu fark etmişti. Avery birkaç kez Haldane'in onun Lizer'la samimiyetine sinirlendiğini hisseder gibi olmuştu. Ama genelde kendisini yapamayacağı şeyleri Avery'nin yapmasından hoşnuttu. İkinci haftanın başlarında Lizer'ın dışarı çıkmak üzere hazırlandığı bir akşam, Lizer'ın hazırlıklarının süresi dışarıda geçirdikleri vakitten bile uzun oluyordu. Avery Haldane'e "Siz de çıkmak istemez misiniz?" diye sordu. "Çıkıp da ne yapayım? Gençliğimin mabedine kutsal bir yolculuk mu? Burada arkadaşlarınız olabileceğini düşünmüştüm. Tanıdığınız birileri vardır mutlaka." "Öyle bile olsa onları ziyaret etmek güvenli değil. Burada başka bir isimle bulunuyorum." "Tabii, unutmuşum, özür dilerim." "Ayrıca," aksi bir tavırla gülümsedi, "hepimiz arkadaşlıklarımızda senin gibi verimli değiliz." Onunla birlikte olmamı isteyen sizdiniz diye hararetle kendini savundu Avery.
Kesinlikle.
Ve sen de yaptın. Bu konuda şikayet etmem kabalık olur. Bunu hayranlık verici bir şekilde yapıyorsun.
Neyi yapıyorum?
Talimatlara uymayı.
O an kapı çaldı ve Avery kapıyı açmak üzere merdivenlerden aşağı indi. Sokak lambasının ışığında şubeye ait kamyonetlerden birini tanıdık görüntüsü gözüne çarptı. Eşikte de ufak tefek gösterişsiz bir adam duruyordu. Kahverengi bir takım elbise ve palto giymişti. Kahverengi ayakkabılarının uç kısmı ışıl ışıl parlıyordu. Sayacı okumaya gelmiş gibiydi.
"Ben Jack Johnson," dedi tereddütle. "Johnson's Fair Deal, o benim işte."
"İçeri buyurun," dedi Avery.
"Doğru yere geldim değil mi, kumandan Hopkins ve her neyse."
Elinde yumuşak deriden bir çanta tutuyordu ve sanki sahip olduğu her şey o çantanın içindeymiş gibi dikkatle yere bıraktı. Şemsiyesini yarı yarıya kapatarak ustaca bir hareketle üstünde biriken yağmur damlalarını silkeledi, sonra şemsiyeyi paltosunu astığı yerin altına yerleştirdi.
"Ben John." Johnson elini tuttu ve sıcak bir tavırla sıktı. "Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Patron sizden çok bahsetti. İşittiğime göre siz onun göz bebeğisiniz."
İkisi de güldü. Sonra güven telkin eden bir tavırla onun kolunu tuttu ve "Kendi adınızı kullanıyorsunuz değil mi?" diye sordu.
"Evet, gerçek adım bu."
"Peki ya yüzbaşı?"
"Hawkins." "O nasıl biri?" "Yani Mayfly. Nasıl götürüyor işi?"
"İyi, oldukça iyi."
"Kadınlarla arası da çok iyiymiş diye duydum."
Johnson ve Haldane salonda sohbet ederlerken Avery yukarı çıkarak Lizer'ın yanına gitti.
"Gitmiyoruz Fred, Jack geldi."
"Jack de kim?"
"Jack Johnson, telsiz uzmanı."
"Gelecek haftaya kadar o eğitime başlamayacağımızı sanıyordun."
"Bu hafta sadece temel eğitim verecek, yani seni alıştırmak için. Aşağı gel de bir merhaba de."
Koyu renk bir takım elbise giymişti ve elinde tırnak törpüsü vardı.
"Peki sonra dışarı çıkmayacak mıyız?"
"Söyledim ya Fred, bu gece çıkamayız. Jack burada."
Lizer aşağı indi ve Johnson'ın elini formaliteye gerek duymadan şöyle bir sıktı. Geç gelenlerden hoşlanmıyormuş gibi bir tavrı vardı. 15 dakika kadar havadan sudan konuştular ve sonra Lizer yorulduğunu bahane ederek asık bir suratla yatmaya gitti. Johnson ilk raporunu verdi.
"Ağır kanlı," dedi. "Zannederim şifreleme konusunda uzun süredir çalışmadı. Ama bu konuda hızlanana kadar onu cihaz üzerinde çalıştıramam. Neredeyse 20 yıl geçmiş efendim. Bunun için onu suçlayamazsınız. Ama şu bir gerçek ki yavaş, çok yavaş hareket eden biri."
Sanki çocukların arasında çok fazla zaman geçiren biri gibi kelimeleri özenle seçerek ve tane tane konuşuyordu.
"Patron her zaman onun yanında olacağımı söyledi. Göreve başladığında bile. Anladığıma göre hepimiz Almanya'ya gidiyoruz, öyle mi efendim?"
"Evet."
"O halde birbirimizi daha iyi tanımak zorundayız," diye ısrar etti. "Yani Mayfly ve ben. Onunla cihaz üzerinde çalışmayı başladığım andan itibaren birlikte çok fazla zaman geçireceğiz. Bu iş el yazısı okumaya benzer. Demem o ki birbirimizin el yazılarını tanımamız gerekecek. Sonra zamanlamalar, ayarlamalar ve kullanacağı frekanslar için gerekecek sinyal planlamaları var. Güvenlik önlemleri. 2 hafta içinde öğrenmesi gereken çok şey var."
"Güvenlik önlemleri nedir?" diye sordu Avery.
"Kasti hatalar efendim. Mesela bilerek A harfini E şeklinde yanlış telaffuz etmek gibi veya buna benzer bir şey. Bize yakalandığını söylemek istiyorsa ve mesajı kontrol altındayken gönderiyorsa buna ihtiyacı olacaktır."
Haldane'e döndü.
"Bu konuda bir şey biliyor musunuz kumandan?"
Londra'dayken ona yüksek hızlı mesaj gönderimi konusunda eğitim verileceğinden bahsedilmişti. "O konu ne oldu biliyor musun?"
"Patron bana bundan bahsetmedi efendim. Anladığıma göre bu cihaz ellerinde mevcut değil. Bu konuda fazla bir şey bildiğimi söyleyemem aslında. Ben transistörlü cihazların zamanından geliyorum. Patron bana eski metotları uygulayacağımızı ama frekansları 2,5 dakikada bir değiştireceğimizi söyledi efendim.
Bugünlerde Almanlar yer tespiti konusunda çok hızlanmışlar anladığım kadarıyla.
Hangi cihazı gönderdiler? Onun taşıyamayacağı kadar ağır görünüyor.
Mayfly'in savaşta kullandığı model efendim. İyi tarafı bu. Su geçirmez kasa içinde eski bir B-2. Sadece birkaç haftamız varsa zaten bundan başka bir şey denememiz de zor olur. Henüz bununla da çalışmaya hazır değiliz ama...
Ağırlığı ne kadar?
22 kilo kadar efendim. Tüm parçalar içindeyken standart bir bavul seti. Ağırlığa sebep olan aslında su geçirmez kasa ama engebeli araziye gidecekse bunu da yanına almak zorunda. Özellikle bu mevsimde.
Tereddüt ederek
ama Morse alfabesinde yavaş efendim.
Öyle. Bu süre içinde onu belli bir düzeye getirebileceğine inanıyor musun?
Henüz bir şey diyemem efendim. Cihazla gerçekten çalışmaya başlayana kadar ve tatilden geldikten sonra ikinci periyot başlayana kadar bir şey demek pek mümkün değil. Şimdilik cihazı sadece eline almasına izin vereceğim.
Teşekkür ederim dedi Haldane. 13. kısım. İlk iki haftanın sonunda ona 48 saatlik bir tatil yapma fırsatı sundular. Aslında Lizer'ın böyle bir talebi olmamıştı ve bu yüzden de tatilden bahsettiklerinde şaşırmış göründü. Tatili sırasında hiçbir surette kendi oturduğu yere gitmeyecekti. Cuma günü Londra'ya gidebileceğini söylediklerinde cumartesi günü gitmeyi tercih ettiğini açıklamıştı. Pazartesi sabaha kadar vakti olduğunu belirttiklerinde ise duruma bakacağını ama pazar akşamı da geri gelebileceğini söylemişti. Tanıdığı tüm kişilerden uzak durmasını sıkıca tembihlemişler, bu ikazla tuhaf bir şekilde onu rahatlatmıştı. Avery endişelenmiş bir halde Haldane'in yanına gitti.
Bence onu böyle başıboş bırakmamalıyız. Ona South Park'a gitmemesini ve arkadaşlarıyla buluşmamasını söylediniz. Peki nereye gidecek bu adam?
Yalnız kalacağını mı düşünüyorsun?
Avery kızardı. Onun geri dönmek isteyeceğini düşünüyorum.
Buna karşı çıkamayız elbette.
Ona beşer ve birer poundluk banknotlar halinde biraz harcırah verdiler. Karşı çıkmak istedi ama Haldane bunun bir prosedür olduğunu belirtmek istercesine eline sıkıştırdı. Ona bir oda ayırtabileceklerini de söylediler ama o reddetti. Haldane onun Londra'ya gittiğini düşünüyordu ve sonunda onlara bunu borçluymuş gibi gitti de.
Bence bir kadına gidiyor dedi Johnson keyifle.
Lizer domuz derisinden imal edilmiş bavulu ve deve tüyü rengindeki paltosuyla trenden indi. Palto kesim itibarıyla askeri üniformaları anımsatıyordu ve deri düğmeleri vardı. Ama hiç kimse bunun İngiliz tarzını yansıtan bir palto olduğunu söyleyemezdi. Bavulunu Paddington istasyonundaki emanetçiye bıraktıktan sonra Preet Street'e doğru yürüdü. Çünkü gidecek başka bir yer yoktu. Dükkanların vitrinlerine bakarak ve ilan panolarına, fahişelerin astığı kağıtları okuyarak yaklaşık yarım saat kadar yürüdü. Cumartesi öğleden sonraydı ve fötür şapka giyip üzerlerine yağmurluklarını geçirmiş, yaşlı adamlar pornografik ürünler satan dükkanlar arasında dolanıyor, köşe başında kadın satıcıları bekliyorlardı. Trafik çok azdı ve sokağa umutsuz bir eğlence atmosferi hakimdi. Sinema kulübüne giriş 1 pound'u ve yasa gereği ona eski tarihli bir üyelik kartı verdiler. Hayalet gibi görünen bir sürü adam arasına geçerek bir mutfak sandalyesine oturdu. Film çok eskiydi. Zulmün başladığı yıllarda Viyana'da çekilmiş olmalıydı. Tamamen çıplak iki kız oturmuş çay içiyorlardı. Filmde müzik yoktu ve kızlar arada bir pozisyonlarını değiştirerek çay içmeye devam ediyorlardı. Savaştan sağ çıktılarsa bu kızlar şu anda 60 yaşlarında filan olmalılardı. Gitmek için ayağa kalktı çünkü saat 5.30 geçiyordu ve barlar artık açılmıştı. Girişteki kabinin yanından geçerken idareci ona seslendi.
Eğlenceyi seven bir kız var, çok genç.
Hayır teşekkürler.
2.5 papel, yabancıları da sever. İstersen yabancı tarzı yapar, Fransız tarzı. Toz ol.
Bana toz ol diyemezsin.
Toz ol.
Lizer sonra kabine doğru döndü. Küçük gözleri adeta tutuşmuştu.
Bir dahaki sefere bana bir kız önerdiğinde İngiliz olsun, anladın mı?
Hava biraz ısınmış, rüzgarın hızı azalmış ve sokaklar boşalmıştı. Artık zevkleri içerilerde arama zamanıydı. Barın arkasındaki kadın, senin istediğini şimdi hazırlayamam şekerim. Şu kalabalık yetişene kadar olmaz, etrafa bir baksana dedi.
Ama benim içtiğim tek içki bu.
Üzgünüm şekerim. Her zamanki içkisinin yerine bir cin artı IT ısmarladı. Ve sıcak kirazsız olmasını istedi. Yürümek onu yormuştu. Duvar boyunca uzanan bar tezgahında oturdu ve dart oynayan dörtlüyü seyretti. Adamlar hiç konuşmuyorlar ve bu işin raconu buymuş gibi büyük bir sessizlik içinde oyunlarına devam ediyorlardı. Sanki orası bir film kulübüydü. Aralarından biri ayrılınca Lizer'a dörtlüye katılır mısın diye sordular. Olabilir dedi. Kendilerine seslenmeleri hoşuna gitmişti ve ayağa kalktı. Tam o anda Henry adında biri bir arkadaşları içeri girdi ve Henry'yi tercih ettiler. Lizer tartışmaya girecekti ama sonra bunun doğru olmayacağını düşündü.
18. ayrımın sonu. Sayfa 183.